Ayrım 13. Ama 75. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Mavi İnci'nin karısı Nusret harem ağasına, şimdi git kendisine söyle, bize ayrılığın acısı üzerine bir şarkı okusun demiş. Harem ağası da gidip hanımının buyurduğu şekilde ricada bulunmuş. Bunun üzerine davul mekan çadırından pek de uzak olmayan bir yere oturup, yanağını avucuna yaslayarak, ay uyuyan insanları ve hayvanları aydınlatırken, sesini sessizlikte eritmiş. Kulağa hoş gelen uyumlu şiirlerimde yokluğun acısını, zulmün zaferini ve uğrunda kahrolduğum ayrılığı yeterince şarkıya döktüm. Şimdi altın tozlarının hayranlık uyandıran şekilde işlendiği şiirlerimle artık kıvanç ve ışıltıdan başka şey anlatmak istemiyorum. Kokulu güllerle dolu bahçeleri, siyah gözlü ceylanları ve ceylanların yelelerini anlatmak istiyorum. Zevklerimin bahçesini, bahçenin gülleri olan yanaklarını, armutlar, narlar gibi göğüslerini, bal ve şebnem gibi cildini, hala zulüm saçsa da. Ben bundan böyle gecikmeden, bağlanmadan ömrümü sükun içinde geçirmek istiyorum. Kırılgan taze dallar gibi, kırılgan ince bakireler arasında, delinmemiş inciler gibi dokunulmadık güzellikler arasında, utların ve kitarların tatlı sesleriyle, güllerin, nergislerin donattığı çimenliklerde, sakilerin ellerinden içerek ve bedenin tüm kokularını içime çekeceğim. Dudaklardan bal gibi tükürüğü emeceğim, etli, koyu kızıl renkli dudakları seçerek. Ve gözlerimi ılık göz kapaklarında dinlendireceğim ve bahçelerimin şarkı söyleyen akarsuyu yöresinde oturacağım. Davul mekan bu yüce şiiri şarkı halinde okuyunca, onu kendinden geçercesine dinleyen Nusret artık kendini tutamamış ve çadırın perdesini şiddetle açarak başını dışarı uzatmış ve ay ışığı altındaki şarkıcıya bakmış. Ve kardeşini tanıyarak büyük bir haykırış koparmış. Ey kardeşim davul mekan diye haykırarak ve kollarını açarak kendini dışarı atmış. Bunu gören davul mekan genç kadına bakmış ve o da kız kardeşi Nusret'i aynı şekilde tanımış. Birbirinin kollarına atılmış kucaklaşmışlar. Sonra ikisi de bayılmış. Harem ağası bu durumu görünce şaşkınlığın doruğuna ulaşmış. İyice afallamış. Ama hemen çadırdan büyük bir örtü alıp saygıdan ve rastgele geçenlerden korumak için üzerlerine örtmüş. Ve düşe dalmış gibi başlarında oturup ayılmalarını beklemiş. Gerçekten kısa bir süre sonra ilkin Nusret, sonra da davul mekan ayılmış. Ve Nusret o andan başlayarak geçmiş bütün dertlerini unutmuş ve mutluluğun doruğuna çıkmış ve şu dizeleri okumuş. Ey talih, sen bana dertlerimin hiç geçmeyeceğine dair yemin etmiştin. İşte seni yeminini bozmaya zorladım. Çünkü mutluluğum tam ve dostum yanımdadır. Ve sen kendin ey talih, giysinin eteklerini toplayıp bize hizmet eden köle olacaksın. Bunu işiten davul mekan, kız kardeşini bağrına basmış ve sevinç gözyaşları göz kapaklarından taşmış ve şu dizeleri okumuş. Mutluluk içime işledi. Öyle şiddetli ki gözlerimden yaşlar fışkırdı. Ey gözlerim, ağlamayı huy edinmiştiniz. Dün dertler sizi ağlatıyordu, bugünse mutluluk. Bunu diyen Nusret, kardeşini kendisiyle birlikte çadıra gelmeye davet etmiş ve ona, ey kardeşim, şimdi bana başından geçen her şeyi anlat. Sıram gelince ben de sana kendi öykümü anlatayım demiş. Ama davul mekan, ilkin sen bana tüm öykünü anlat demiş. Bunun üzerine Nusret kardeşine başına gelen her şeyi hiçbir ayrıntıyı ihmal etmeden anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Sonra da eklemiş. Kocam Mavi İnci'ye gelince onu sana hemen tanıtacağım. Seni kabullenecektir çünkü çok iyi bir insandır. Ama ilkin sen bana seni kutsal kentin hanında hasta bıraktığım günden bu yana başından geçenleri hemencecik anlat. Bunun üzerine davul mekan onu doyuma ulaştırmakta kusur etmemiş ve öyküsünü ona, özellikle ey Nusret, Bu eşsiz hamam külhancısının bana karşı iyiliğini sana asla yeterince anlatamam. Çünkü bakmak için bir yana ayırdığı bütün parasını harcayıp gece gündüz bana hizmet etti. Ve benden yana bir babanın, bir kardeşin ve fedakar bir dostun bile yapamayacağı her şeyi yaptı. Ve çıkarlarından vazgeçmeye, kendisi beni kollayarak yanımda yürürken bana ve üzerine bindirdiği eşeğine bakmak için kendini beslenmekten mahrum etmeye kadar vardırdı. Ve gerçekte ben bugün hala yaşıyorsam bunu ona borçluyum diyerek öyküsünü anlatmış. Bunu duyan Nusret, Allah nasip ederse gücümüz yettiğince iyiliklerini karşılamaya çalışırız demiş. Bunu izleyerek Nusret harem ağasını çağırmış. O da koşarak gelmiş ve Davül Mekan'ın elini öpmüş ve önünde eğilmiş. Nusret ona, hayırlı simalı, iyi hizmetkar, iyi haberi bana muştulayan ilk sen olduğundan içinde 1000 dinar bulunan keseyi kendine saklayabilirsin. Ama şimdi koş efendine, kendisini görmek istediğimi haber ver demiş. Bunu duyan harem ağası çok sevinerek hemencecik efendisi Mabeyinci'ye haber vermeye gitmiş. O da karısının çadırına ulaşmakta gecikmemiş. Ama onun yanında yabancı bir genç adamı görmekle şaşkınlığın doruğuna ulaşmış. Hem de gece yarısında. Fakat Nusret ona her birinin öyküsünü başından sonuna kadar anlatmakta gecikmemiş. Ve de, İşte böylece ey saygın Mabeyinci, sandığın gibi bir köleyle evleneceğin yerde Şah Ömerü'n-Nema'nın kızı Nusret-üz-Zaman ile evlenmiş bulunuyorsun. Kardeşim Davül Mekan'da karşında bulunuyor demiş. Baş Mabeyinci gerçekliğinden bir an bile kuşku duymadığı bu şaşılası öyküyü duyunca bizzat Şah Ömerü'n-Nema'nın damadı olmanın verdiği ferahlığın sınırına ulaşmış ve kendi kendine bu hiç değilse benim eyaletlerden birine vali olmamı sağlar diye düşünmüş. Sonra saygıyla Davül Mekan'a yaklaşmış ve kendisine iltifatlarını ve bütün belalardan kurtulmuş bulunması ve kız kardeşine kavuşmuş olması dolayısıyla tebriklerini sunmuş. Ve hemen hizmetkarlara yeni misafirine barınmak üzere ikinci bir çadır hazırlamaları için emir vermek istemiş. Ama Nusret ona, buna şimdi gerek yok. Çünkü ülkemize ulaşmamıza pek az bir mesafe kaldı. Sonra zaten ben ve kardeşim birbirimizi görmeyeli uzun bir zaman geçtiği için aynı çadırda barınmakla ve kente ulaşıncaya kadar birbirimizi doyasıya görmekle mutluluk duyacağız demiş. Mabeyinci de arzuladığın gibi olsun yanıtını vermiş. Sonra rahatça dertleşsinler diye onları özgür bırakmış. Ve onlara meşaleler, Şam'da yola çıkmadan önce Bağdat'ın ileri gelenlerine kendilerine ziyarete geldiklerinde sunmak niyetiyle 2 katır ve 1 deveye yüklemeye özen gösterdiği şuruplar, meyveler ve her türden tatlılar ve reçeller göndermiş. Ve de Davül Mekan'a en gösterişlilerinden 3 takım giysi yollamış ve onun için hamudu çeşitli renkten iplerle örülmüş ve sarkan süslerle bezenmiş şahane cins bir hecin devesi hazırlatmış. Sonra göğsü ferahlamış. Tanrı'nın kendisine bağışladığı onuru düşünerek ve de şimdiki önemini ve gelecekteki itibarını düşünerek kendi çadırının önünde eline boyuna dolaşmaya koyulmuş. Sonra sabah olunca kayınbiraderini selamlamak üzere Mabeyinci eşinin çadırına gitmekte acele etmiş. Nusret de ona hamam külhancısını da unutmamak ve harem ağasının ona da iyi bir binek sağlamasını bildirmeyi ihmal etmemek ve kahvaltı ve akşam yemeklerinde kendisine özen göstermek gerek. Özellikle de yanımızdan uzaklaşmamasına dikkat edilsin demiş. Bunu duyan Mabeyinci harem ağasına gerekli emirleri vermiş. O da bu emri işittim ve itaat ettim yanıtıyla karşılamış. Ve gerçekten yanına hemen Mabeyinci'nin hizmetindeki birkaç kişiyi de alarak onlarla birlikte külhancıyı aramaya gitmiş. Ve sonunda onu kervanın art yanında korkudan titreyerek elinden genç dostu Davül Mekan'ı kaptırmış bulunduğu bu yerden en kısa zamanda kaçmak için eşeğine semer vurmaktayken bulmuşlar. Kendisine doğru koşan ve yöresini saran harem ağası ve köleleri görür görmez külhancı ölür gibi olmuş. Rengi sararmış, dizleri birbirine çarpmış, tüm kasları dehşetten titremiş ve artık Davül Mekan'ın Mabeyinci'nin eşinin öfkesine karşı kendisini bağışlatmanın yolunu ancak külhancıyı ele vermekte bulgundan kuşku duymamış. Çünkü harem ağası onu görür görmez yalancı diye haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirmekte olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 76. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, harem ağası dehşet içinde olan külhancıya, ey yalancı, neden bana şarkıları söyleyenin kendin olmadığını söylemekle kalmayıp onları söyleyeni de bilmediğini söyledin. Oysa biz şimdi şarkıcının senin has arkadaşın olduğunu biliyoruz. Bir de şunu iyi bil ki, burada Bağdat'ta artık senin yanından bir adım bile uzaklaşmayacağım. Ve sen oraya ulaştığımızda arkadaşınla aynı işlemi göreceksin demiş. Şaşkın külhancı, harem ağasının bu sözlerini işitince, kendi kendine dövünmeye ve içinden, işte bunca kaçınmak istediğim şeyle sonunda karşılaşıyorum diye düşünmeye başlamış. Harem ağası da kölelere, şu eşeği alın ve kendisine şu atı verin demiş. Köleler de zavallı külhancının gözyaşlarına karşın eşeği almışlar ve onu mavi incinin atları arasından çok güzel bir ata binmeye zorlamışlar. Sonra harem ağası onlara özellikle, tüm yolculuk boyunca bu külhancıya siz göz kulak olacaksınız ve başından eksilecek bir tek saç içinizden birinin kellesinin uçurulmasıyla karşılanacak. Bundan dolayı ona gereken ilgiyi gösterin ve en küçük arzusunu bile yerine getirmek için tetik durun demiş. Böylece külhancı tüm bu köleler tarafından korunduğunu görünce artık öldürüleceğine dair hiçbir kuşkusu kalmamış. Sonra harem ağasına, ey merhametli başefendi, sana yemin ederim ki bu genç adam benim ne kardeşim ne yakınımdır. Çünkü ben dünyada kimsesi olmayan biriyim ve hamam külhancılar arasında zavallı bir külhancıyım. Bu genç adamı hamam artıkları ve kapıdaki odun yığınları üzerinde ölüm halinde uzanmış yatarken buldum ve Allah rızası için ilgilendim. Bu cezaya layık olmak için hiçbir şey yapmadım demiş. Ve sonra ağlamaya ve kervan yol aldıkça biri ötekinden akıl almaz bin düşünceyle kafasını yormaya koyulmuş. Harem ağası da onun yanında yürüyor ve zaman zaman ona, kötü sesinle hanımımızın uykusunu berbat ettin, sen ve şu genç adam, o sırada korktuğum falan yoktu diyerek kendi bakımından eğleniyormuş. Bununla birlikte her mola verilişte harem ağası külhancıyı aynı sofrada yemeye ve ilkin kendisi içtikten sonra aynı testiden şarap içmeye davet etmekte kusur göstermiyormuş. Ama her şeye karşın harem ağasının sözünü etmekten kaçındığı dostu davil mekandan haber alamadığından ötürü külhancının gözünden yaş eksilmiyor ve her zamankinden daha perişan durumda bulunuyormuş. Nusret davil mekan ve mabeyinciye gelince, bunlar kervanın baş tarafında Bağdat doğrultusunda yolculuğu sürdürüyorlarmış. Ve bunca arzuladıkları gayeye ulaşmak için önlerinde sadece bir günlük yol kalmış. Ve son konakladıkları geceden sonra ertesi sabah yol almaya hazırlanırlarken, birdenbire karşılarında göğü karartan ve yörelerini geceye döndüren yoğun bir toz bulutu görmüşler. Bunun üzerine mabeyinci onları yatıştırmaya çalışmış ve yerlerinden kımırdamamalarını söyleyerek yanındaki 50 kadar memlük ile tozun bulunduğu yana doğru ilerlemiş. Oysa pek az bir zaman sonra önlerindeki toz bulutu dağılmış ve gözlerinin önünde sancakları ve alametleri rüzgarda dalgalanan ve davul sesleri arasında savaş düzeninde ilerleyen müthiş bir ordu belirmiş. Ve birdenbire ordudan bir müfreze ayrılarak onlara doğru 4 nal koşturmaya başlamış ve mabeyincinin her bir memlükü 5 atlı savaşçı tarafından sarılmış. Bunu gören mabeyinci çok şaşırarak onlara, bize böylesine davranan kimlersiniz diye sormuş. Onlar da asıl sizler kimlersiniz ve nereden gelip nereye gidiyorsunuz diye sormuşlar. Mabeyinci, ben Bağdat ve Havran ülkelerinin sultanı Şah Ömer-i Nema'nın oğlu Şam Emiri Şarkan'ın baş mabeyincisiyim. Beni Emir Şarkan Bağdat'a babasına Şam'ın yıllık vergisini ve armağanları götürmek üzere görevlendirdi diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyan tüm savaşçılar mendillerini çıkararak gözlerini silmişler ve hıçkırıklarla ağlamaya başlamışlar. Mabeyinci buna çok şaşırmış. Savaşçılar ağlamalarına son verince komutanları mabeyinciye doğru ilerleyerek ona, ''Ne yazık ki Şah Ömer-i Neman artık yok. Şah Ömer-i Neman öldü.'' demiş. Sonra da, ''Fakat sen ey saygın mabeyinci bizimle gel. Seni ordunun orta yerinde olan büyük vezir Dendan'a götürelim. Kendisi sana bu felaketin tüm ayrıntılarını anlatır demişler. Bunu duyan Mavi İnci de ağlamaktan kendini alamamış ve "Of, ne felaketli bir yolculuk yaptık" diyerek haykırmış. Sonra da büyük vezir Dendan'a götürülmüş. O da istenen görüşmeyi kendisine bağışlamış. Baş Mavi İnci vezir Dendan'ın çadırına girmiş, o da kendisine oturmaya davet etmiş. Mavi İnci vezire kendisine verilen görevi ve Şah Ömer Ünleman için getirdikleri armağanların ayrıntılarını anlatmış. Ancak kendisine efendisi Şah'ı anımsatan bu sözleri duyan büyük vezir Dendan ağlamaya başlamış. Sonra da Mavi İnci'ye, "Şimdilik bilin ki Şah Ömer Ünleman zehirlenerek öldürüldü ve sana hemen bunun ayrıntılarını anlatacağım. Ama önce şimdiki durumdan söz etmeliyim. Şöyle ki, Şah Allah'ın rahmetine ve onun sınırsız bağışlayıcılığına kavuşunca halk tahta onun yerine geçecek kimseyi bilmek için baş kaldırdı. Büyükler ve ileri gelenler onları engellemeseydi taraflar birbirini kıracaktı. En sonunda Bağdat'ın dört kadısının görüşünü almak ve kararlarına uymak için uzlaştılar. Kendilerine başvurulan dört kadı tahta Şam valisi Şarkan'ın geçmesi gerektiğine karar verdi. Ben de bu kararı öğrenir öğrenmez Şam'a gidip Emir Şarkan'ın huzuruna çıkmak ve babasının ölümünü bildirerek kendisinin tahtın varisi seçildiğini bildirmek üzere yola koyuldum. Ama sana şunu da söylemeliyim ki, ey saygın Mavi İnci, Bağdat'ta davil mekanın seçimini uygun gören bir kısım da var. Ama hiç kimse onun ve kardeşi Nüsretüzzaman'ın çoktandır ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilmiyor. Çünkü Hicaz'a gitmek için ayrılmalarından bu yana neredeyse 5 yıl geçtiği halde onlardan haber alınamadı demiş. Büyük vezir Dendan'ın bu sözlerini duyan Nüset'in eşi Mavi İnci, Şah Ömer'in ölümüne çok üzülmüş olmasına karşın, davil mekanın Bağdat'a hükümdar olması ihtimalini düşünerek sevincin doruğuna ulaşırcasına kıvanç duymuş. Bunun üzerine büyük vezir Dendan'a dönerek ona, anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 77. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Mavi İnci büyük vezir Dendan'a dönerek ona, gerçekte bana anlatmış olduğun öykü çok garip ve şaşırtıcı. Ben de kendimce bana tam bir güven göstermiş olduğundan dolayı yüreğini ferahlatacak ve kaygılarını sona erdirecek bir haber vereyim. Bil ki ey büyük vezir, Tanrı Emir Davül mekanı ve kız kardeşi Nüsretüzzaman'ı bağışlayarak bize tutacağımız yolu kolaylaştırıyor demiş. Bu sözleri duyan vezir Dendan büyük bir sevince kapılmış ve ey saygın Mavi İnci, çabuk bana beni sevince boğan bu beklenmedik haberin ayrıntılarını anlat diye haykırmış. Bunun üzerine Mavi İnci ona iki kardeşin tüm öyküsünü anlatmış. Nüsretüzzaman'ın kendi eşi olduğunu bildirmeyi de safsaklamamış. Bunun üzerine vezir Dendan Mavi İnci'nin önünde eğilmiş, ona saygılarını sunmuş ve onu eşiti olarak kabullenmiş. Sonra ordunun bütün komutanlarını ve ülkenin orada bulunan ileri gelenlerini toplamış ve onlara durumu açıklamış. Hepsi de gelip Mavi İnci'nin önünde yeri öperek saygılarını ve bağlılıklarını sunmuşlar. Ve böylesi mucizeleri yaratan bahtı hayran olarak işlerin bu yola dökülmesinden dolayı sevinç duymuşlar. Bunu izleyerek Mavi İnci ve büyük vezir Dendan birer kerevet üzerine hazırlanmış yerlerine oturmuşlar. Ve ileri gelenler ile emirleri ve öteki vezirleri toplayarak durum üzerinde danışmada bulunmuşlar. Bu danışma toplantısı 1 saat kadar sürmüş ve Şam'a gidip Emir Şerkan'ı aramaktansa Davil Mekan'ın Şah Ömer'in nevandan sonra tahtın varisi olmasına oy birliğiyle karar verilmiş. Vezir Dendan da ülkesinin artık en göze çarpan kişiliği olmuş bulunan Mavi İnci'ye saygı göstermek için hemen yerinden kalkmış ve onun gözüne girmek için kendisine şahane armağanlar sunmuş ve mutluluklar dilemiş. Aynı şeyi bütün vezirler, emirler ve ileri gelenler de yapmışlar. Vezir Dendan da hepsi adına ona, ey saygın Mavi İnci, senin gönül yüceliğine güvenerek her birimiz yeni sultanın yönetimi altında görevlerimizi sürdürmeyi ümit ediyoruz. Bize gelince, sen gidip aldığımız kararla hükümdar seçildiğini kendisine bildirirken, genç sultanımızı gereğince karşılamak üzere acele Bağdat'a dönüyoruz demiş. Mabeyinci de onlara hepsini koruyacağını ve görevlerini sürdüreceklerini vaat etmiş. Ve büyük vezir Dandan ile tüm ordu Bağdat'a dönerken, o da Davül Mekan'ın çadırına ulaşmak için onlardan ayrılmış. Ama vezir Dandan'ın sunduğu görkemli çadırlar ve her türden süsler ve şahane giysilerle halılarını taşıyan kölelerle develeri de yanına almaktan geri kalmamış. Venüs Set ve Davül Mekan'ın çadırlarına doğru yol alırken Mabeyinci, kendisinde karısı Nusret'e karşı saygısının artmakta olduğunu duyumsamış ve kendi kendine, ne kadar mübarek ve hayırlı bir yolculuk yaptık demiş. Ve oraya ulaşarak kendisinden izin almadıkça eşinin yanına girmek istememiş. Ama bu izin de hemen verilmiş. Bunun üzerine Mabeyinci çadıra girmiş ve alışılageldik selamlaşmalardan sonra tüm duyduklarını ve gördüklerini ve de Şah Ömer'in ölümünü ve Şarkan'dan üstün görülerek Davül Mekan'ın seçilmesini onlara anlatmış. Sonra da ve şimdi ey yüce yürekli Şah, sana kararsızlık göstermeden artık tahtı kabullenmen gerekiyor. Çünkü korkarım ki reddetme durumunda senin yerine seçilecek kişinin yanlıları sana kötülük eder demiş. Bu sözleri işiten Davül Mekan ve Nusret, babaları Ömer Şah'ın ölümüne her ne kadar üzülmüş ve gözyaşları dökmüşlerse de Davül Mekan Mabeyinci'ye, ondan kaçmak mümkün bulunmadığı ve senin konuşmaların mantık ve bilgelikle dolu olduğu için bahtın getirdiği ikbali kabul ediyorum demiş. Ve fakat ey saygın kayınbirader, kardeşim Şarkan'a karşı davranışım nasıl olacak, onun için ne yapmalıyım diye eklemiş. O da en adil çözüm yolu saltanatı aranızda bölüşmenizdir. Sen Bağdat Sultanı olursun, o da Şam Sultanı. Bu karara kız sıkı sıkıya sarıl. Her şey barış ve anlayış içinde sonuçlanacaktır diye yanıtlamış. Davül Mekan'da kayınbiraderi Mabeyinci'nin tavsiyesini kabul etmiş. Bunun üzerine Vezir Dandan'ın kendisine vermiş olduğu şahane giysiyi alıp Davül Mekan'a giydirmiş ve saltanatın büyük altın kılıcını ona vermiş. Ve önünde yer öperek çekilmiş ve hemen Vezir Dandan'dan almış olduğu saltanat çadırını kurduracağı yüksek bir yer bulmaya gitmiş. Bu yüksek tavanlı, içi her renkten ağaç ve çiçek suretleriyle donanmış, ipek kumaşla duble edilmiş, büyük bir çadırmış. Çadırın yöresi iyice süpürüp sulandıktan sonra zeminine büyük halılar sermeleri için emir vermiş ve hemen gidip Şah'a gelip o geceyi burada geçirmesi için ricada bulunmuş. Ve Şah orada sabaha kadar uyumuş. Böylece şafak söker sökmez, uzaktan savaş davullarının ve diğer çalgıların sesi duyulmuş. Ve az sonra bir toz bulutu arasından başında Bağdat'ta her şeyi yoluna koyup Şah'ı karşılamaya gelen Vezir Dandan'ın bulunduğu Bağdat ordusunun belirdiği görülmüş. Bunu gören Şah Davül Mekan, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Fakat 78. gece olunca demiş ki, bunu gören Şah Davül Mekan, saltanat giysileri içinde yüksek tavanlı çadırın ortasına konulmuş tahta çıkmış. İki elini üzerine koyduğu büyük komutanlık kılıcını dizlerinin arasına yerleştirmiş, hareket etmeden beklemiş. Mabeyinci'nin kendisi tahtın sağ yanında ayakta saygıyla duruyorken, Şam memlükleri ve Mabeyinci'nin eski muhafızları ellerinde yalın kılıçlarıyla Şah'ın yöresinde yer almış. Ve hemen Mabeyinci'nin verdiği emre uyarak saygı sunmak isteyenlerin geçit töreni başlamış. Ve Şah'ın çadırına ulaşan bir geçiş yerinin perdesi kaldırılarak ordu ileri gelenleri onar kişilik topluluklar halinde ve unvanlarına göre en aşağı kademelerden başlamak üzere sıralanarak içeri girip Şah Davül Mekan'ın önünde sadakat yemini etmişler ve sessizce yeri öpmüşler. En sonunda da dört büyük kadı ile büyük vezir Dandan'a sıra gelmiş. Dört büyük kadı içeri girip sadakat yemini ederek Şah Davül Mekan'ın önünde toprağa öpmüşler. Ama büyük vezir Dandan içeri girince Şah Davül Mekan ona duyduğu saygıdan ötürü tahtından kalkmış. Kendisi ona doğru yürüyerek ona, davranışları yüksek bilgeliğin kokusuna bürünmüş ve marifetli elleri her şeyi inceden inceye düzenlemiş olan hepimizin babası, çok saygın ve çok değerli büyük vezir, hoş geldin demiş. Bunun üzerine büyük vezir Dandan kutsal kitap ve inancın gerekleri üzere yemin etmiş ve Şah'ın önünde yer öperek saygı duruşunda bulunmuş. ve mabeyince şenlik hazırlıklarında bulunulmasını, sofralar serilip en seçkin yemekler hazırlanmasını ve sakilerin hizmette kusur etmemelerini sağlamak üzere gerekli emirler vermek için dışarı çıkmışken Şah Büyük Vezir'e "Her şeyden önce benim tahta çıkışımı kutlamak üzere tüm askerlere ve onların tüm komutanlarına cömertçe ulufeler dağıtılsın. Bu maksatla hiç kısıntıda bulunmaksızın Şam'dan getirdiğimiz verginin tümünü onlara dağıtın. Ve de kendilerine doyuncaya kadar yiyecek içecek verin. Ancak bundan sonra, ey büyük vezir, babamın ölümünü ve bu ölümün nedenini ayrıntılarla bana anlatmaya gel." demiş. Vezir Dendan, Şah'ın bu emirlerini yerine getirmiş ve eğlenebilmeleri için askerlere 3 gün izin vermiş ve komutanlarına bu 3 günlük süre içinde Şah'ın hiçbirini kabul etmek istemediğini bildirmiş. Bunu işiten tüm ordu Şah'ın ömrüne dua etmiş ve saltanatının mutlu geçmesini dilemiş. Vezir Dendan da çadıra dönmüş. Ama Şah bu sırada kız kardeşi Nusret'i gidip bulmuş ve ona "Ey kardeşim, babamız Ömer Şah'ın ölümünü öğrendim ama henüz bu ölümün nedenini bilmiyorum. Benimle birlikte gel de büyük vezirin ağzından anlattıklarını dinle." demiş. Ve Nusret'i kendi çadırına götürüp onunla yanında bulunanlar arasına büyük bir ipek perde çekmiş. Ve Nusret ipek perdenin ardında kendi başına yer alırken gelip tahtına oturmuş. Bunun üzerine vezir Dendan, "Şimdi ey vezir, şahların içinde en değerlisi olan babamızın ölümünün ayrıntılarını bize anlat." demiş. Vezir Dendan da ona, "İşittim ve itaat ettim." demiş ve bu ölümü şöylece anlatmış. 13. ayrımın sonu. Sayfa 147.